Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şemdem Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak bir mülakatı paylaşacağız. Tuğba Şeker Hanımefendi ile gerçekleştirilen Afrika hizmetleri üzerine tasavvufu hayat düsturu yapmış topraklar başlıklı mülakatın 6. bölümünü paylaşacağız. Halime Demireşik imzasını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Benim yaşadığımda çok etkilendiğim ve röportajı okuyan okuyucularımıza Türkiye'de gittikçe artan seküler hayatın konforunu sorgulatacak ve İslam nimetinin kadrini bilmeye götürecek birkaç hatıra daha paylaşmak isterim izniniz olursa. Tabii çok memnun oluruz. Yaşama zevkinden vazgeçip yaşatma zevkine varan Burkinalı Nimet Hanım'dan bahsetmek istiyorum önce. Burkina Faso her anı, her mevsimiyle zor bir coğrafya. Ülke halkı iklimin, ülke şartlarının, coğrafyanın, ülkenin bulunduğu konumun, hastalıkların, açlığın ve susuzluğun zorluklarıyla uğraşırken, bir de ülkede yaşanan siyasi boşluklar ve iktidarın sürekli el değiştirmesi, buna bağlı olarak gelişen terör hadiseleri yüzünden başlarını kaldıramayacak duruma gelmişler. Terör sebebiyle yerinden, yurdundan edilmiş 2,5 milyon Burkinalı, kuzey bölgesinden şehir merkezine doğru kaçarak hayata tutunmaya çalışıyorlar. O bölgede köyü olan, şehir merkezinde yaşayan tanıdığımız Burkinalıların çoğu evinde mülteci akrabalarını ağırlıyor. Şehbal Kültür Merkezimizin idarecisi Nimet Hanım da köyünde terör yaşanan vakıf personellerimizden bir tanesi. Bu sebeple köyünden kaçıp şehir merkezine gelen yüzlerce köylüsünü evinde ağırlıyor. Bu kadar kişi için tabii ki evin içinde yer kalmamış. Bahçede yaptırdıkları üstü kapalı bir çardağın altında barınıyor bunca insan. Üstü tenekeyle kapatılmış bir çardak altında hayata tutunmaya çalışan yüzlerce insan. Eşya yok, giysi yok, yiyecek yok, gidecek yer yok. İnsan gözüyle görmese inanmaz bu manzaraya. Şehbal müdiremiz Nimet Hanım çok güzide bir insan. Şehbal kursumuzu gayretleriyle binlerce insana ulaştırdığı gibi evindeki mültecilere de kol kanat germeyi bir vazife bilmiş. O adeta Osman hocamızın yaşama zevkinden vazgeçip yaşatma zevkine varmak sözünün idrakine ermiş. Bunu hayatına şiar edilmiş. Bu idrakte olmasaydı onlarca değil yüzlerce akrabasını evine alıp onların maddi manevi ihtiyaçlarını gidermek için çabalamazdı. Nimet Hanım onlara sadece başlarını sokacakları bir yer vermekte kalmamış, aynı zamanda yaşadıkları bu zorlu imtihanların üstesinden gelerek ruhlarının yaralarını sarıp manevi olarak da gıdalanabilsinler diye evinin bahçesinde küçük bir şehbal Kur'an kursu açmış. O akraba evi onlar için birer Darül Erkam olmuş adeta. Onlara başta Kur'an-ı Kerim ve dini ilimler olmak üzere sabun imalatı, kına yakma, dikiş gibi kurslar da açarak kendilerini geçindirebilecek parayı kazanmaları için bir imkan oluşturmaya çalışıyor. Haftanın 6 günü açık olan vakfımıza bağlı Şehbal kursumuzda binlerce talebe yetişmesine vesile olmaya çalışırken bir taraftan da evinde yüzlerce mülteci ile maddi manevi ilgileniyor. Kimi zaman evde yatacak, dinlenecek yer bile bulamıyorum diyor haklı olarak. Yine bazı aylarda aldığı maaşı hiç görmüyorum bile. Hemen evimdeki misafirlerin ihtiyaçlarını harcamak durumunda kalıyorum sözlerine de şahit olduk. Bütün bunlara rağmen misafirlerine bir gün, iki gün değil benim gözümle şahit olduğum tam 4 yıldır bakıyor. Onların her şeyiyle ilgileniyor, hiç şikayet etmeden. Rabbim onları bana emanet etti, senin imkanın var dedi diyor. Görseniz evini de 2 odalı mutfağı olmayan bir ev ama geniş yüreğiyle o bahçeye yüzlerce mülteci sığdırıp onlara maddi manevi rehberlik yapıyor. ülkede yaşanan mülteci krizini sürekli Burkinalı tanıdıklarımızdan duyuyor, zaman zaman mülteci kamplarını ziyaret ediyorduk. Özellikle de Nimet Hanım'ın evinde mülteciler için yaptığı Kur'an kursu faaliyetlerinden haberdar oluyordum. Ancak dünya medyasında yaşanan bu dramdan hiç bahsedilmemesi, dünyanın bu trajediden haberinin olmaması içimi acıtıyordu. Bu sebeple sürekli duyup zaman zaman da yardım götürmek için ziyaret ettiğim müdiremizin evine gidip bazı mülteci hanımlara yaşadıkları zorluklara dair röportaj yapma fikri doğdu içime. Bunu vakfımızın yetkililerine duyurmak ve bu hususta yapılan çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesine vesile olmak maksadıyla yapacaktım. Gidip ziyaret ettiğimde ilk olarak karşıma 3 yaşlarında sadece üstünde bir tişört olan çocuğuyla bir hanım oturdu. Ardından yaşadıkları hadiseleri, buraya nasıl geldiklerini anlatmasını istedim kamerayı açıp. Donuk gözlerle anlatmaya başladı. Bir gün köyü bir terörist grubun bastığını, önce evin hemen yanlarında bulunan ekin ektikleri bahçeleri ateşe verdiklerini, teröristleri gördükleri gibi eve koşup kaçmak için yanlarına eşya almak üzere girdiklerinde arkalarından bir teröristin gelip eve girdiğini, baltayla onun ve 4 çocuğunun yanında eşinin kafasını kestiğini, büyük oğlu teröristle mücadele ederken evlerinden kaçabilen diğer köylülerle birlikte 3 çocuğuyla çıkıp kaçtığını anlattı. Yanlarında ne yiyecek ne de su olduğu halde günlerce yol yürüdüklerini, bu yolculuk yani şehir merkezine kaçış sırasında diğer 2 çocuğunu kaybettiğini ve elinde sadece en küçük çocuğunun kaldığını, yolda kaybettiği çocuklarına, evde bıraktığı oğluna ne olduğunu bilmediğini söyledi. O anlattıkça hıçkırıklar boğazıma diziliyordu ve en sonunda dayanamayıp ağlamaya başladım. Onların karşısında kendimi tutamayınca kaydı da kestik. Sonra devam etmek üzere o gün yanlarından ayrıldım. Ama günlerce o hanımın anlattığı sahneler gözümün önünde canlandı durdu. Onun donuk bakışlarının sebebini düşündüm durdum. Belki de çok ağlamıştı, artık hali kalmamıştı. Ya da artık o acıyı hissetmemek için duyarsızlaşmıştı. Kendi bile bilmeden. Hayatımda yaşadığım en zor günlerden biriydi. Bu coğrafyada ne acılar yaşanıyordu, dünyanın haberi olmadan. Nereye baksak trajedi, nereye dönsek bir dramla burun buruna geliyorduk. Bu acılarla yaşamaya gayret eden insanların karşısına çok şükür ki kendi şartları da onlardan çok üstün olmadığı halde yaşadığı şartları bahane ederek bu dramlara biğane kalmayı kabul etmeyen, kendini onlardan mesul hisseden Nimet Hanım gibi yüce gönüllü, hizmet ehli insanlar çıkarıyor Cenab-ı Hak. Nimet Hanım çocukken Franco-Arap denilen medrese olarak bilinen yerlerde eğitim görmüş. Evlenince bey ile eğitim almak üzere Suriye'ye gitmiş. Dini ilimler alanında kendini geliştirdiğini, ancak içindeki boşluğun bir türlü dolmadığını, seneler sonra İstanbul'a gidip Osman hocamızın sohbetlerini dinledikten sonra dünyadaki diğer Müslümanlardan mesul olduğunu hissettiğini söylüyor. O kadar ilim öğrendim ancak kimse bana bu şuuru vermemişti. Osman hocamızdan sonra hayata bakışımı ve mesuliyetlerimi sorguladım. Ümmete ve ülkeme durmadan hizmet etmem gerektiğini fark ettim, diyor. Rabbim bizlere de böyle bir hizmet aşkı ve heyecanı lütfetsin. Burkina Faso'da yaşanan mülteci krizi sebebiyle şehir merkezinin içinde bazı bölgelerde, merkeze yakın bazı şehirlerde mülteci kampları mevcut. İnsanın hayatında görebileceği en ağır manzaralara şahit oluyorsunuz her ziyaret ettiğinizde. Vaktimizde çok şükür bu drama kayıtsız kalmayıp sıklıkla, özellikle gelen misafirlerimiz de oralara insani yardım götürüyor. Yine böyle bir mülteci kampı ziyaretinde evini ve eşyasını bırakıp koşarak çıktığı köyden şehre ulaşmış insanlara giyecek ve yardım kitleri dağıtmak için yola koyulmuştuk. Geldik dediğimiz yerde yüzlerce insan vardı. Ancak yakınlarında bulunan birkaç sazlık ve de naylon çadır haricinde hiçbir şey gözükmüyordu. Sıraya dizilmiş insanlara yardımları dağıttıktan sonra orada bulunan hanımlardan biri ısrarla bize kaldıkları yeri göstermek istedi. Dışarısında, altında ateş yakılan, üstüne tencere konmuş bir bahçe ocağı, birkaç kapkacak olan naylon bir çadırın içine götürdü bizi. Çadırın bir tarafından diğer tarafına bağlanmış bir ip üzerine asılmış, birkaç kıyafet haricinde hiçbir şey yoktu. Gördüğümüz manzara karşısında ne diyeceğimizi bilemedik. Burada bu kadar insan nasıl yaşıyordu, ne yiyip ne içiyorlardı? Bizim bile o dağıtım yaptığımız birkaç saat içinde 50 dereceyi bulan sıcaklıktan dilimiz damağımıza yapışmıştı. Ya onlar ne yapıyorlardı? Konuşamadığımızı anlayan ama halini sormak istediğimizi fark eden yanımızdaki Burkinalı hanım arkadaşımız o hanıma kendi sordu. O da yaşadıkları dramı anlatmaya çalıştı. Yorgun ve üzgün gözlerle. Sonra hayatımızı nasıl bir şükürsüzlük, şımarıklık içinde geçirdiğimizi daha iyi anlamamızı sağlayan şu cümleleri ekledi. Kimsenin belli bir çadırı bile yok burada. Bu birkaç çadırda çocuklar ve hanımlar kalıyor. Çoğunluk dışarıda şu gördüğünüz bomboş düzlükte yatıyor. Hayatımız çok zor. Çoğumuzun eşleri ve çocukları teröristler tarafından öldürüldü. Köyümüz yakılıp yıkıldı. Artık kimsemiz yok. Dünyada yapayalnızız. Ama ben biliyorum ki bize bu sıkıntıları veren Rabbim bizleri imtihan ediyor. Biz dünyada rahatlık göremedik ama inşallah ahirette en güzelini bize verecek. Bu dünyada rahat yaşayanlar da orada rahat yaşayamayacak. Ben o günü bekliyorum. Allah'a bize bu imtihana dayanmamız hususunda sabır vermesi için dua ediyorum, dedi. Biz ne diyeceğimizi bilemeden nemli gözlerle bir müddet sessiz kaldık. Gerçekten buna iman etmiş ve teselli olmuş bir yüreğe bizim söyleyebileceğimiz bütün cümleler çok hafif kalacaktı. Tek düşündüğümüz biz onlarla nasıl aynı cennete girecektik? Yanlarından ayrılırken elimi tutup sizin geleceğinizi biliyordum dedi. Çok dua ettim. Sabredemediğimiz yerde sen bize yetiş Allah'ım dedim. Siz bizi hiç yalnız bırakmayın olur mu? Dedi. Diyecek sözün kalmadığı bir andı. Söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Onlar bize derin bir sabır dersi veriyorlardı. Yakınları ölmüş, yanlarında bir tek eşyalarını alamadan evlerini bırakıp yola düşmüşler. Haftalarca, belki aylarca süren yollardan sonra gelip Burkina'nın çöl gibi bir arazisinde susuzluk, açlık ve yoklukla imtihan ediliyorlardı. Ama sabrı bize onlar öğretiyordu. En ufak düzenimiz bozulunca, istediğimiz dünyalık bir şey olmayınca üzülen bizlere, o metanetleriyle ders veriyorlardı. Gören gözler için Burkina'nın, Afrika'nın her yeri ayrı bir dershane. Ve içimizde o manzaralardan sonra tekrar umut çiçeklerini açtıran, oradaki birkaç çadırdan biri olan bir çadıra doğru yol aldık. Sazlıkla etrafı ve üstü kapatılmıştı. İçeride hiçbir şey yoktu. Her yaştan çocuklar oturmuştu yere. İçlerinden 20'li yaşlarda bir gencin aklına mülteci çocuklara okul yapmak gelmişti. Maddi, manevi ve psikolojik olarak zor durumda olan bu çocuklara ve gençlere o yoklukta bir şeyler öğretmeyi düşündürmüştü Rabbim. Kendinden geçmiş, kendi sıkıntılarını aşmak için yol bulmuştu kendine. Hem Kur'an eğitimi hem de diğer dersleri vermeye niyet etmiş ve oradaki halkla bir alanın etrafını çevirip üstünü kapatmıştı. Ne masa, ne sıra, ne okul malzemesi vardı ortada. Ama onlarca mülteci çocuğun koşarak geldiği bir okul vardı orada. Çocuklarla konuşup yanımızda getirdiğimiz hediyeleri teslim ederek nemli gözlerle çıkmıştık çadırdan. Dünya kendi nefsini bırakıp çevresindeki diğer insanlardan kendini mesul hisseden bu kalpler yüzü suyu hürmetine dönüyordu. Bu kadar yokluk ve çaresizlik içinde oradaki çocuklara umut olmak. Burası adını bilmeseler de tasavvufu bir hayat düsturu haline getirmiş, kendinde ne varsa olmayanlarla paylaşan, dünyanın en zor coğrafyalarından biri olan güzel yürekli insanlar ülkesi Burkina Faso. Hepimize pek çok ibretler düşen bu röportaj için bize çok kıymetli zamanınızı ayırdınız. Size ve gönül dünyamızı bu mahrumiyet bölgelerine ulaştıran bütün kardeşlerimize sizin şahsınızda çok teşekkür ederiz. Bu hizmetleri tanıtmaya vesile olduğunuz için asıl biz teşekkür ederiz hocam. Hizmet yolculuğumuzun nasıl bir nimet olduğunu sizinle paylaşırken bir kere daha yakinen idrak ettim. İnsan günlük telaşı içinde bazen neler yaşadığını, nereden nereye geldiğini unutuveriyor. Rabbim bu nimeti elimizden almasın. Bizi hizmetten mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Tuğba Şeker Hanımefendi ile Afrika hizmetleri üzerine yapılan mülakatın 6. ve son bölümünü paylaştık bu akşam. Sesi Dergi'de ilk olarak tasavvufu hayat düsturu yapmış topraklar başlığıyla yer almış Şemnem Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısında Halime Demireşik imzasıyla yer alıyordu bu mülakat dergide. Ve değerli dinleyenlerimiz, son olarak her meslek Allah yolunda bir vesiledir başlıklı Ayşe Gündüz imzalı yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Biz uzun yıllardır bir yanılgının içindeyiz. Sanki din sadece medreselerde, camilerde, kürsülerde yaşanır, sanki dini eğitim yalnızca hoca, hafız ve vaiz yetiştirmek içindir. Oysa hayatın tamamı Allah'ın mülkü, her alan O'nun ismini yüceltmek, O'na yaklaşmak ve toplumu Allah'ın muradına göre tanzim etmek için bir fırsattır. Elbette hoca da olacak, hafız da olacak, alim de olacak. Onlar bizim baş tacımız, onlar ilmin kandillerini yakacak, kalplerimizi ve zihinlerimizi aydınlatacak. Ama mesele sadece bunlarla sınırlı kalırsa, toplumun diğer damarları zayıflar. Oysa dürüst bir esnaf, terazisini Allah için doğru tartan bir bakkal, iş ahlakıyla çevresine güven veren bir tüccar da dinin temsilcisidir. Onlar da Rabbimizin izzetini, adaletini, merhametini yeryüzüne taşıyan gönül işçileridir. Teknolojiyi üreten bir mühendisin, sosyal medya dilini temizleyen bir içerik üreticisinin, kalemiyle hakkı ve güzelliği yayan bir gazetecinin, hakkı, hukuku gözeten bir avukatın, gönül inşa eden bir psikoloğun, şifaya vesile olan bir doktorun da dini vardır. Ve bu din sadece 5 vakit namaz kılıp geri kalan vakitlerde susturulan bir inanç değildir. Kalpten hayata taşan, işin ahlakını, insana bakışını, insan ilişkilerindeki zarafetini, sözüne sadakatini, işini hakkıyla yapmayı öğreten bir dindir. Ve biz bugün asıl ihtiyacımızın ne olduğunu iyi bilmeliyiz. Sadece camilerde dinleyen değil, hayatın her alanında İslam'ı yaşayan, dinin güzelliğini fiilen temsil eden, iyiliği yaygınlaştıran insanlara ihtiyacımız var. Tarifleri yeniden Allah ve Resulüne göre düzenleyen sosyal bilimcilere, ekonomi ilmini kul hakkına göre inşa eden iktisatçılara, merhameti sistemleştiren sağlıkçılara, insanı sadece beden değil, ruh ve kalbiyle ele alan eğitimcilere sahip olmalıyız. Zira din sadece cami duvarları arasında değil, iş yerinde, hastahanede, adliyede, pazarda ve evde de yaşanmalıdır. Ve burada anne babalara da büyük bir vazife düşüyor. Zira her meslek erbabı bir annenin dizinin dibinden yetişiyor. Çocuklarımıza mesleki telkinlerde bulunurken bu şuuru da oluşturmamız icap ediyor. sırf nefsani bir kariyer planlaması bir mümine yakışan bir şey değildir. Ümmet şuuru, vatan millet şuuru da oluşturmalı ve topluma fayda sağlama hassasiyeti de aşılamalıyız. Bizim gönlümüzün derdi çocuğun başarısı, kariyeri ve kazanacağı para olursa bu hassasiyeti vermemiz maalesef mümkün olmayacaktır. Evlatlarına bu hassasiyeti vermek isteyen anne babalarınsa bunun sadece hoca ve hafız olarak mümkün olabileceği anlayışından kurtulması gerekir. Her çocuk farklı bir tomurcuk, farklı bir fıtrattır. O istidadı yeşertmek, ümmeti Muhammed'e farklı meyveler sunmak, farklı şifalara vesile olmak, farklı boşlukları doldurmak, farklı vitaminlerle toplumun her damarını sağlıklı tutmaya çalışmaktır mesele. Kısacası evlatlarımıza yalnızca hoca, hafız olmaları için değil, hangi işi yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın rızasını gözetmeleri, işlerini hakkıyla yapmaları, kul hakkını gözetmeleri, vicdanlı olmaları için dua etmeli ve onları bu şuurla büyütmeliyiz. Doktor olup Allah'ın adıyla şifa vesilesi olan, avukat olup adalet terazisini Allah için doğru tutan, tüccar olup helalinden kazanan, öğretmen olup ilim ve ahlakı birlikte öğreten, yönetici olup hak ve adaleti titizlikle gözeten insanlar yetiştirmeliyiz. Dini eğitim sadece meslek edinmek için değil, hayata istikamet vermek için alınır. Hafız da olursun ama belki Allah seni kalbi hafız bir doktor olarak halkın arasına salar. Belki adalet duygusuyla insanlara hakkı teslim eden bir idareci yapar. Belki gönüllere iyilik eken bir öğretmen. Herkes kürsüde konuşamaz ama herkes kendi işinin kürsüsünde hakkı, hayrı ve güzelliği temsil edebilir. Çünkü iman yalnızca kalpte saklanmaz. İşte sözde, davranışta, iş ahlakında, komşulukta, alışverişte, yönetimde, hasta ziyaretinde kalp kırmamakta kendini gösterir. Allah katında izzet makamla değil, niyet ve işin hakkını vererek kazanılır. İyi bir hoca olmak kadar iyi bir anne baba, iyi bir dost, iyi bir komşu, iyi bir işçi, işveren olmak da Allah'ın dinine hizmettir. Bugün zihinleri ve gönülleri inşa etmeye, merhameti, adaleti, hikmeti ve güzel ahlakı hayatın her alanına yaymaya ihtiyacımız var. Dini eğitim de işte bunun için olmalı. Sadece öğreten değil, yaşayan ve yaşatan insan yetiştirmek için. Unutmayalım ki her iş, her meslek, her insan Allah yolunda bir vesile olabilir. Yeter ki niyet güzel, ahlak sağlam, istikamet doğru, adalet terazisi yerli yerinde olsun. Ve unutmayalım, yetiştirdiğimiz evlat belki de bir gün hak ve hakikati haykıran bir münevver, merhamet ve şifa dağıtan bir doktor, adaletle hükmeden bir hakim ve idareci, adalete yardımcı olan bir avukat, gönüller inşa eden bir öğretmen, insanlığa hayırlı işler yapan bir işçi veya işveren olacak. Onun kalbine düşürdüğümüz her güzel dua, her küçük öğüt bir gün toplumun bir köşesinde meyve verecek. Belki biz görmeyeceğiz ama Rabbimiz bizim yetiştirdiğimiz o güzel kalpli insanın vesilesiyle bize ecir yazacak. İşte bu yüzden her anne dini eğitimci, her baba ahlak öğretmeni, her ev bir medrese, her iş bir kürsü olmalı. Sen yeter ki kalbi diri, vicdanı duru, ahlakı sağlam evlatlar yetiştir. Gerisi Allah'a kalmış. Ve unutma, her meslek, her iş, her alan rızası gözetilince Allah yolunda bir vesiledir. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşe Gündüz'ün kaleme aldığı Her Meslek Allah Yolunda Bir Vesiledir başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.